Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz.
Bugün 8 Şubat Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programıyla karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresini tıklayarak radyo bandından şu an canlı yayınlarımızı dinleyebilir. Ayrıca sesli haberlerimizi ve diğer geçmiş programlarımızın tekrarlarını da dinleyebilirsiniz diyelim. Gündem başlıklarına geçelim. Evet, 6 Şubat depreminin birinci yılını, İki gün önce birinci yılını doldurdu. Anmalar oldu. Orada bir yılın sonundaki tabloyu gördük. Tabii insanların durumu da açıkçası çok büyük bir değişim olmadı. Şu anlamda en psikolojik, yani kolay atlatılabilecek bir şey değil çünkü. Yüzyılın felaketi isimleri takıldı ki doğrudur. Çünkü 6 Şubat 2023 tarihine kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi 1939 Erzincan depremi. Erzincan depremiydi. Yani Cumhuriyet tarihinde Türkiye içerisinde fay hatlarında artık bunu herkes biliyor. Ülkemiz fay hatları üzerinde. Sık sık depremler olsa da 2023 6 Şubat'ına kadar en büyük tarihe not edilen 1939 Erzincan depremiydi. Erzincan depreminden biraz bahsetmek istiyorum şundan dolayı. Şimdi bu daha önce de konuşuldu. Biraz sonra anlatacağım şeyin doğru olmadığı yönünde çeşitli söylentiler de işte yazıldı, çizildi. Ben de onun resmi gazeteden belgesini çıkardım. Doğru olduğunu birazdan göstereceğim, ancak konuya şöyle tekrar bir girizgah yapayım. Erzincan depremi 27 Aralık 1939 tarihinde oldu. Saat gece yarısı 2 sularında. Bu deprem nedense hep gece yarısı ya da gece, yani insanları uykuda yakalıyor. 1939'daki Erzincan depreminde de böyle oldu. Depremin büyüklüğü, yüzey dalgası 7.9, büyüklüğü 7.2. 32.962 yurttaşımızı bu depremde kaybettik. 1939 koşulları düşünüldüğünde çok çok büyük bir rakam bu. Yani o zamanki nüfus, tabii ki insan hayatını böyle rakamlarla söylemek için anlatmıyorum bunu. Ancak o zamanki Türkiye'nin nüfusu henüz 25 milyon olmamıştı. Öyle bir oran anlamında 32.962. Ki o zamanki yapıları da düşünün, böyle bugünkü işte modern apartmanlar, her ne kadar modern dersek onlar da yıkılıyor, gördük 6 Şubat'ta. Neyse, 32.962 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100 binden fazla insanımız yaralandı. 116.702 yapı çöktü Erzincan depreminde. Tabii bölgesinde de çok hissedildi, orada da kayıplar oldu Erzincan depreminde. Bu depremde, 1939'daki Erzincan depreminde, Erzincan cezaevi de tamamen çöktü. Hatta böyle bazı o dönemin gazetelerini incelediğimde tek bir iki duvarının kaldığı da yazıyor. Tabii orada kalan mahkumlardan, tutuklulardan bazıları hayatını kaybettiler. Ama hayatta kalanlar ne yaptı biliyor musunuz? Cezaevi çöktü ve hiçbiri firar etmedi, kaçmadılar. Kaçmadılar. Orada beklemeye devam ettiler. Daha sonra dönemin Erzincan Cumhuriyet Savcısı İzzet Akçal geldi ve oradaki mahkumlara dedi ki, kaçmadıklarını, firar etmediklerini görünce mahkumların, tabii bir de o zamanki koşulları düşünün, 1939 şartları, yollar vesaire, çok imkanlar, hızlı bir iletişime, hızlı bir müdahaleye imkan vermiyor. Mahkumlara enkazda insanların kurtarılması için izin verdi. Tek bir şart söyledi. Akşam geri döneceksiniz ve cezaevinin o yakınındaki barakalarda kalmaya devam edeceksiniz. Hiçbiriniz firar etmeyeceksiniz, dedi Cumhuriyet Savcısı İzzet Akçal. Ve mahkumlar gittiler, Erzincan'daki, bölgedeki, köylerdeki insanlara yardım ettiler. Enkazdan insanları çıkardılar. O dönemin gazetelerini inceledim. Kimi gazetelerde 1000 rakamı veriliyor, kimi gazetelerde 1500 rakamı veriliyor. Mahkumların beyanlarına da yer verilmiş. Çok derinde olan enkaz altında kalanları alamadık ama diğerlerini kurtardık deniliyor. Aralık ayı, Erzincan soğuğu, bir gözünüzün önüne getirin. Ve bu mahkumların hiçbiri firar etmeden, daha sonra hiçbiri firar etmeden tekrar cezaevinin olduğu barakalara geri dönüyorlar. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bölgeye gidiyor. Trenle giderken oradaki bazı mahkumların trene binmek istediklerini görüyor. Bir kargaşa oluyor. Ne oluyor diye soruyor. Böyle bir gazetede bu diyaloglar da var hatta. Dönemin gazeteleri yazmış bunları. Ve orada işte bir mahkum geliyor, İsmet İnönü'ye derdini anlatıyor ve oradaki mahkumlar depremdeki insanları kurtarmak için o trenle birlikte Erzincan'a yola çıkıyorlar. Sonra ne oluyor? Editörümüz İrem verecektir onu ama ben şöyle göstereyim. 26 Nisan 1940. Şöyle göstereyim. İrem de zaten görüntüsünü paylaşıyor. Şimdi bu elimde gösterdiğim şey, dinleyicilere anlatayım. 26 Nisan 1940 tarihli resmi gazete. Bu resmi gazetede burada depremde, 1939 Erzincan depreminde hayat kurtaran mahkumlara özel bir af çıkarılıyor. Hemen şunu başını okuyayım. 27 kanun evvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde vuku bulan zelzelede felakete uğrayanların kurtarılmasında fevkalade hizmetleri görünen bazı mahkumların cezalarının affı hakkında kanun. Adı bu. Ve burada bütün o mahkumların, toplamda 241 kişi, 241 mahkumun cezaları affoluyor. 5'te 4 oranında affediliyor. Bu depremde enkazda kalan yurttaşları kurtarılması için yaptıkları çabalar nedeniyle affoluyor. Firar etmiyorlar. Bunu anlatmak çok önemli. Aslında tam bir senaryo bu. Yani mükemmel bir film çıkar bundan. Çok güzel bir hikaye. Bu daha önce de yazıldı bu arada, konuşuldu. Ama çok bilinen bir şey değil hala. Bunu sık sık belki dillendirmek gerekiyor. Ülkedeki mahkumların suçlarını falan söylemeyeceğim. Yanda suçlarını bile yazmışlar hatta, hangi suçtan ceza aldıklarını. Erzincan depreminde kaçmayıp, firar etmeyip, oradaki depremde enkaz altında kalanlara yardım eden mahkumların ve daha sonra haklarında af çıkarılan mahkumların hikayesi böyle diyelim. Diğer başlığımıza geçelim. Evet, Sözcü'den Aytunç Erkin, Sonar'ın anketine göre Başak Demirtaş aday olsaydı İmamoğlu 41.1, kurum %40.6. Şimdi Başak Demirtaş dün adaylıktan çekildiğini söyledi. Yani aday adaylığından çekildiğini söyledi. Ocak ayının sonunda DEM Parti için şöyle demişti: parti de uygun görürse ben İstanbul'dan aday olabilirim. Dün bir açıklama yaptı ve aday adayı olmayacağını söyledi. Yani aday olmayacağını açıkladı. Bununla ilgili Hakan Bayrakçı'nın başında olduğu Sonar bir anket yapmış. Kararsızlar %12.2, bunlar dağıtıldıktan sonra, altını çizerek söylüyorum. Başak Demirtaş aday olsaydı İmamoğlu 41.1, Murat Kurum 40.6 çıkıyor bu ankete göre. Ancak şöyle, Başak Demirtaş da tabii burada 6.5 alıyor. Aytunç Erkin yazısında bahsetmiş, İmamoğlu'na yakın isimler aslında bu oyun, yani demin İstanbul'daki adayının alacağı oyun 3.5 ile 4 arasında olacağını, ama Başak Demirtaş ya da Demirtaş soy ismi ya da Başak Demirtaş ismi olması nedeniyle bir de bir duygusal bağdan dolayı bu oy oranının artacağını söylüyordu. Şimdi Başak Demirtaş adaylıktan çekilince İstanbul'da aslında kartlar bir anlamda yeniden dağıtılıyor. Çünkü diğer partileri ben söylemedim ama mesela İyi Parti 4.3, Yeniden Refah 2.1, Zafer Partisi'nin adayı 1.3, böyle devam ediyor. Tabii bu oy oranları, anketteki oy oranları 2.3, 1.3 küçük gibi görünebiliyor ama 2 şu an en yüksek oya sahip olan 2 isme eklendiğinde rotayı değiştirebiliyor. O yüzden bu oy oranları çok çok önemli. Aytunç Erkin yazısında DEM Parti'ye yakın isimlerle de konuşmuş. Onlar da aslında Aytunç Erkin'in kulislerden aldığı, DEM Parti kulislerinden aldığı bilgiye göre, onlar da Başak Demirtaş'ın aday adayı olarak ortaya çıkmasının kendilerini çok zor durumda bıraktığını anlatmışlar. Neden? Bir, bizim partimizde böyle bir gelenek yok diyor. Yani böyle bir yöntemle aday adaylığını açıklamak. İki, bu saat itibariyle biz hangi ismi çıkarsak düşük profilli, tırnak içinde düşük profilli bir aday çıkardılar deyip eleştirilerin gene hedefi olacağız. Başak Demirtaş ismi konuşulurken iktidar tarafıyla anlaşma yaptı deniyordu. Şimdi ise İmamoğlu tarafıyla anlaşma yapıldı ya, Cumhuriyet Halk Partisi tarafıyla anlaşma yapıldı şeklinde eleştirilerin hedefi olacağız diyor Aytunç Erkin diye yazıyor. Diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Bir günden Ozan Gündoğdu, demografik deprem şiddetleniyor. Şimdi 6 Şubat'ta TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt istatistiklerini açıkladı. Yani eski tabirle söyleyeyim ben, dijital ortamda artık nüfus sayımı yapıldı. Eskiden sokağa çıkma yasakları falan oluyordu. Onları ben de hatırlamıyorum tabii. Son bir nüfus sayımını hatırlıyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğunu ama hayal mayal. Neyse. Ben bazı özetler geçeceğim. Daha önceki programda da özetler geçtim. Daha detaylı olarak okumak isterseniz eğer, hani ben her şeyin inceğini bütün detayları görmek istiyorum derseniz, çünkü çok farklı rakamlar ve oradaki grafikler var. Şimdi onları anlatmaya kalksam program yetmez. O yüzden TÜİK'in sayfasına girerek buradan okuyabilirsiniz. Orada bütün farklı yaş aralıkları vesaire, kadın erkek diye ayrılmış, orada bütün detaylar var. Burada önemli olan bazı noktaları çıkardık. Şöyle ki, şimdi Türkiye'nin nüfus artış hızında inanılmaz bir düşüş var. Yani başlıkta Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor dedik. Gerçekten bunu besleyecek nitelikte. Çünkü Türkiye'nin ortalama nüfus artışı 2000'li yıllardan sonra da %12 civarındaydı. %12. Bir tek 2020 yılında Bu Covid başladığında bir 5.5'e düştü. Covid'in başladığı yıl, salgının başladığı yıl 5.5'e düştü. 2021 yılında tekrar 12.7'ye çıktı. Yani olması gereken seyre, rutin seyre çıktı. Ama 2022'de 1000'de 7'ye ve 2023'te 1000'de 1.1'e düştü. Yani pandemi döneminde, o 2020'de pandeminin kol gezdiği dönemden 5.5 kat daha düştü nüfus artış hızı. Bu çok önemli. Şundan dolayı Türkiye nüfusu yaşlandı bir de. Öyle bir durum var. Yani 65 yaş üstü insan sayısının nüfusa oranı 10.2'ye çıktı. 10'da 10.2'ye çıktı. Uluslararası literatürde şöyle bir durum var. Eğer nüfusunuzun %10'undan fazlası 65 yaş üstüyse sizin nüfusunuza fazla yaşlı nüfus deniyor. Şimdi nüfus artış hızı da çok düşmüş. Yani kaç bin artmışız? Şöyle tekrar bakayım. Yani 1000'de 1.1. Şöyle ortalama biz her yıl 2023'ten önceki ortalamamız 2000'li yıllar boyunca 759 binmiş. 759 bin her yıl yeni bir insan hayata geliyor. Hayata doğuyor ve nüfusumuza katılıyor. 2023 yılında bu rakam 92 bin olmuş. Sadece 92 bin artmış. Şimdi bir araştırma daha var TÜİK'in. Nüfus projeksiyonları diye. Bunu 2018'de yaptı. Diyor ki orada TÜİK, 2070 yılına geldiğimizde, 2018 yılında yaptığı araştırma, 2070 yılına geldiğimizde Türkiye'nin nüfusu 107 milyona ulaşacak ve bu zirve nokta. Ondan sonra nüfus aşağı doğru artık azalmaya başlayacak, Türkiye nüfusu diyordu 2018 yılında. Ancak 2018 yılında başka tahminleri de vardı TÜİK'in. Onlar da tutmamış, tutmadı. Çünkü 2023'te Türkiye nüfusunun 86.9 milyon olacağı, yani 87 milyona yakın olacağı söylemiş, bekliyormuş. Ancak nüfus 85 milyonda kaldı, 85.5 milyon yaklaşık burada kaldı. İstanbul'la ilgili mesela 2023'te 16.3 milyon olacak demiş nüfusu. Ama İstanbul'un nüfusu son 2 yıldır da 2023 ve 2022'de azalıyor. İstanbul nüfusu da 15.5 milyonda kaldı. Yaklaşık rakamları söylüyorum, küsuratı vermiyorum. Haliyle bu 2070 yılında 107 milyona çıkacağız meselesi de biraz havada kalmış oldu. Yani bu tahminin çok gerçekçi değil de tutmayacağı anlaşıldı, öyle diyeyim. 2018 yılında belki bu tahminin bir tutarlılığı vardı ama birazdan anlatacağım bu nüfus meselesinin neden düştüğünü. Bu önemli, bu mesele çok konuşulacak da, bununla ilgili araştırmalar da yapılacaktır. Çünkü çok ciddi bir düşüş bu. Yani 1000'de 1.1 bir anda çakılması nüfusun, bu toplumun, sosyolojinin artık hani aile planlamasında bambaşka bir yöne doğru evrildiğini de gösteriyor. Ya da işte birazdan bahsedeceğim ekonomi meselesine. Şimdi neden çoğalamıyoruz diye devam etmiş yazıda Ozan Gündoğdu. Şimdi bunun birçok etkisi var. 2023'te deprem oldu. Tek neden olarak söylemiyorum. Yani 2023 6 Şubat çok ciddi bir deprem oldu. Bu bir nedendir. Doğru. İşte yurt dışına göçler oluyor. Bu bir nedendir. Doğru. Genç nüfus özellikle gidiyor. Bunun rakamları da anlatıldı. Ya bunların hepsinin bir neden olarak şey yapıyor. Ama genel olarak bütün nüfusa etkisinin bu kadar yoğun olması olanaksız. Burada da en önemli neden olarak 2022 ve 2023'te azalmayı görüyoruz. Ekonomi önümüze çıkıyor. Şimdi evlenme hazırlığı yapan dinleyicilerimiz vardır muhakkak. Bizi dinliyorlardır. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu, kendileri de yani bunu deyince ben bunu konuşurken onların kafalarını salladıklarını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi tabii artık hani çocuk sahibi olmanın bir maliyeti de var. Ciddi bir maliyeti de var. Çünkü hani nüfus bu an, insanlar artık daha planlı bir şekilde çocuk sahibi oluyorlar. Yani çocuk sahibi olurken eğitimini nasıl vereceğini dahi düşünmeye başlıyorlar. Özellikle orta sınıf, işte üst sınıfları bahsetmiyorum ama orta sınıf da toplumun büyük bölümünü oluşturduğu için. Şimdi maliyetler, işte enflasyon vesaire derken artık hani yani ya tek çocuk ya da çocuk yapma planının ötelendiğini ailelerin görüyoruz. İşte hani şöyle espriler yapılırdı. Böyle bir çocuğunuz varsa, tek çocuğunuz varsa size sana bir kardeş gelse ne dersin diye. Anladığım kadarıyla artık tek çocuklu ailelerde de bu soru sorulmuyor. Böyle bir sorun var. Tabii şimdi bu seçimden de buraya geldik. Buna da bir dipnot olarak açıp nüfus planlamasından sonra Başak Demirtaş durumunu da konuştuktan sonra, çünkü şimdi mesaj geliyor bana. Arka arkaya da 4 tane daha mesaj geldi bana. Şu emekli ikramiyesi meselesiyle ilgili bir iki kelam eder misin diye. Edeyim efendim. Şöyle 2018 yılında bu emekli ikramiyeleri verilmeye başlandı. 1000 liraydı bunlar. 1000 lira olarak verildi. Bunu tabii yani şu anki iktidar bu kararı aldı, verdi. Ama hakkını teslim edelim. Bunu ilk dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Dönemin CHP genel başkanı. Şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a, ilk bu dillendirdi. Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı diyordu o, yanlış hatırlamıyorsam. O zaman ondan sonra da iktidar, emeklilerde ciddi bir karşılığı oldu bunun. Ve iktidar da muhalefetin dillendirdiği bu işte ikramiye, bayramlarda iki bayramda ikramiyeyi Ramazan ve Kurban Bayramı olarak emeklilere vermeye başladı. Vermeye başladı ama 1000 lirayla başladı, 2000 lira oldu bu iş. Şimdi 2018 yılından bugüne kadar, çünkü önümüzde Ramazan ayı var, Ramazan bayramı var, seçim de Ramazan bayramından bir hafta 10 gün önce olacak. İktidarın da benim tahminim bu emekli ikramiyesine bir şekil verecek bu anlamda. Çünkü bir anlamda tam seçim öncesi olacağı için hani emeklilerin de artık böyle bu ikramiye bağlamında söylüyorum, böyle son ellerindeki şey. Yani tam seçim yakınken, çünkü 4 yıl daha seçim görmeyeceğiz. Bu konuda mesaj atabiliyorlarsa atabilirler iktidar yakınında tanıdıklarına. Hiç olmazsa bu taleplerini dillendirebilirler. Çünkü 2018'den bu zamana kadar TÜİK'in enflasyon rakamı dikkate alınırsa emekli ikramiyesinin olması gereken rakam 5550 TL. TÜİK enflasyonu diyorum. 2018'den 2024'de TÜİK enflasyonunu baz alırsanız emekli ikramiyesinin şu an olması gereken rakam 5550 TL. Hükümet bunun fazlasını yaparsa çok çok iyi olur. Yani emekliler hiç olmazsa sadece bir oh diyebilirler. Yani o da kısa süreli bir oh olur. Ama hiç olmazsa şu anki 10 bin lira maaş düşünüldüğünde bir oh demeleri için, demeleri bile bir nebze iyidir diye düşünüyorum. Umarım çok daha fazlası olur tabii ki. Ama seçim öncesi olacağı için rakamın biraz daha yukarıda olabilme ihtimalini düşünüyorum ben. Benim söylediğim şey üzerinden demiyorum. Yani 2000 lira, 3000 lira değil, 3000 lira, 4000 lira değil de biraz daha belki 5000, 7000 vesaire buralar olabilir. 5000, 5550 dediğim rakam biraz daha kafama yatkın geliyor. Neyse diyelim, bu mesajı da ilettiler, bunu da söylemiş olduk. Emeklileri sürekli programlarımızda bahsediyoruz, emeklilerden. Bahsetmek de zorundayız. Çünkü durumları gerçekten iyi değil. 10 bin liralık bir maaşla bu şu anki ülke şartlarında geçinebilme imkanı. Hani çok zor demiyorum, yok. Eğer bir de kiradaysanız hiç yok. Bu kadar net diyelim, diğer yazıya geçelim. Şimdi sabahtan Okan Müderrisoğlu, AYM'de özel bir gün. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir AYM üyesi atamıştı, Yılmaz Akçil. Çünkü bir AYM üyesi yaş haddinden emekli oldu. Onun yerine bir isim atanacak. Niye ben bunu aldım? Çünkü burada yemin töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı katılacak. Can Atalay, AYM'nin iki kez verdiği hak ihlali kararından sonra Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararından sonra Yargıtay dinlememişti biliyorsunuz. Yani açık bir hukuka aykırılık durumu ki bunu birçok uzman da aynı şekilde yorumluyor. Aksini iddia edenler de var ama anayasanın da açık hükümleri var. İşte 153. madde, hepimiz ezberledik artık bunu. O yüzden bu durum önemli. Bir de yeni atanan Yılmaz Akçil. Anayasa Mahkemesi'ne yeni atanan Yılmaz Akçil. Yılmaz Akçil aslında tanınan birisi. Emekli olan Muharrem Topal'ın yerine geliyor. Şu anlamda Danıştay 10. Daire Başkanı kendisi. Ve Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi, ibadethane olarak açılması kararını ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun bulan dairenin başkanıydı Yılmaz Akçil. O anlamda önemli. Bu birinci. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki aylarda Anayasa Mahkemesi'ne iki isim daha atayacak. Çünkü orada işte AYM Başkanı şu an Zühtü Aslan ve Muhammed Emin Kuzun da yaş haddinden emeklilikleri geliyor. İki isim daha atayacak ve böylece Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce atanan 3 üyenin daha görev süresi dolduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan atamalarıyla 10 ismi Anayasa Mahkemesi'ne atamış olacak diyelim. Diğer köşe yazısına geçelim. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu seçim döneminde, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde akşam videoları vardı. Hatta böyle kendisi de çağırırdı. Bazen mutfaktan yayın yapıyordu. Mutfak videoları falan. Ve sosyal medyada da hakkını teslim edelim, bayağı bir takip ediliyordu. Ne kadar etkili olduğu ile ilgili farklı değerlendirmeler yapılabilir ama sosyal medyada takip ediliyordu. Şimdi o videolardan birinde Türkiye'de uyuşturucu maddeye ilişkin açıklamaları olmuştu ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı. Türkiye'de bir metamfetamin salgını var demişti. Metamfetamin uyuşturucu madde. Uyuşturucu madde de tekrar edelim, sağlığa aman diyelim. Sağlığa zararlı, sağlığa değil bütün sosyal hayata zararlı. Orada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmuştu ve bu uyuşturucu madde üzerinden Süleyman Soylu'ya dönük çok sert bir şekilde eleştirdi kendisini Süleyman Soylu'yu. Daha sonra bu videosuyla ilgili Süleyman Soylu'ya bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemeye başvurdu. Dedi ki bu videoyu yasaklayın. Burada çünkü işte iddiaları şu. Emniyet Genel Müdürlüğü, şimdi Süleyman Soylu'nun kendisi böyle bir şikayette bulunmuyor Kılıçdaroğlu ile ilgili. Emniyet, kendisine bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bir şikayette bulunuyor. Onlar da eleştiri sınırını aştı. Somut belge yok. Gerekçeleri bunlar. Ama bu bir ana muhalefet partisinin lideri, yani bu anlamda eleştiriler yöneltebilir bir siyasi isme. Devlet kurumundan bahsetmiyorum. Yöneltebilir. Keza öyle. Neyse, tabii buradan karar çıkıyor Kılıçdaroğlu'nun videosunun engellenmesiyle ilgili ama avukatı Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi de Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veriyor. 18 bin lirada manevi tazminata hükmetmiş. Şimdi Anayasa Mahkemesi de ihlali diyor ki ihlal ettiniz. Yani bu bir siyasi parti lideri bunu söyleyebilir. Mesele şu artık. Maalesef bu soruyu sormak zorunda kalıyoruz. Bu konuda hiç şüphe etmemiz gerekirken Anayasa Mahkemesi bu kararı verdi. Yeniden yargılama yapılmasını da söylüyor. Ama AYM'nin bu kararını şimdi Can Atalay kararında gördük. Mahkeme uygulamıyor. Yani Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay şey yapmadı. Şimdi burada da böyle benzer manzaraları görebilir miyiz? Yani çünkü bu yaptıkları olan şeyle hep buna kapı aralandı ve böyle bir durum ortaya çıktı diyorum. Önümüzdeki hafta süren bitti. Masadaki Simge Erten arkadaşımız, kendisine teşekkür ediyorum, uyarıyor. Aynı zamanda editörüm İrem'e de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.